satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özden ile birlikte ben Bilal Çetin, Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Bugünkü programımızda konuğumuz Kanal 24 Ankara Parlamento Muhabiri Nagihan Akbulut. Hoş geldiniz Nagihan Hanım.
Merhaba, hoş bulduk.
Değerli dinleyiciler, ben telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Türkiye gündeminde kabine değişikliği konuşuluyor. Bakanlar Kurulu'nda yapılan değişikliğin ardından kabinede yeni isimler yer aldı. Kabine değişikliğinin neler getirip neler götürdüğünü programımızda konuşacağız. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskıları hem Türkiye'den hem de İslam dünyasından büyük tepkilere neden oluyor. İsrail Mescid-i Aksa'da ne yapmak istiyor, bu soruya cevap arayacağız. Ve Türkiye-Almanya arasında yaşanan krizin perde arkasında nelerin bulunduğunu programımızda satır aralarını okumaya çalışacağız. Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından kabine revizyonunu gerçekleştirdi. 16 Nisan 2016 tarihindeki referandumun ardından kabinede değişiklik yapılacağı yönünde beklentiler artmıştı ve geçen hafta kabinede değişiklik gerçekleşti. Pek çok bakan kabine dışında kalırken yeni isimler de kabinede görev aldı. Nagihan Akbulut, kabinedeki bu değişikliği bir kan değişimi olarak mı görmek gerekiyor?
Aslında AK Parti'de hep bir bayrak yarışı vardır. Eksenlere bakmak gerekir. Hani kabine değişiklikleri önemlidir, çok büyük anlam taşır ama yine de bir eksenlere bakmak gerekir. Nedir buradaki eksen? Özellikle ekonomiye bakmalım öncelikle. Çünkü AK Parti 15 yıllık iktidarı boyunca belki de hani en büyük başarısını ekonomi alanında elde etmiştir. Yani pek çok alanda başarısı vardır ama ekonomideki istikrar ve duruş AK Parti'nin iktidarı en önemli faktörlerden birisi olmuştur. Burada ekonomi yönetimine bakalım öncelikle. Aslında kulislerde çok farklı şeyler söylenmişti ama ekonomi yönetiminin aynı kadroyla devam ettiğini görüyoruz. Biraz daha sadeleşmiş hali olduğunu ifade edebiliriz. Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı, ekonominin şu anda görünen tek patronu konumuna geldi. Bu önemli. Niye? Çünkü AK Parti yani önümüzdeki dönem içerisinde de verdiği sözleri ve ekonomik olarak pek çok yaptığı, geçtiğimiz dönem içerisinde yaptığı pek çok şeyin arkasında olacağının göstergesi. Dışişlerine bakıyoruz. Dışişleri Bakanı yerini korudu. İçişleri Bakanı yerini korudu. Dolayısıyla hani ekonomi ve önemli eksenlerinde çok büyük bir değişikliğe gidilmedi. Burada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ değişti. Hükümet sözcüsü oldu. Ben şimdi arkadaşlara gelirken de hep bahsediyorum. Bekir Bey'e hükümet sözcüsü oldu ama devletin anahtarı verilmiş gibi en güçlü ve devletin en önemli bir bağlamda kurumları da Bekir Bozdağ'a verildi. Diğer taraftan bir başka değişiklik de nerede gerçekleştirildi? Çalışma hayatında, o da önemli. Çalışma hayatına 26 yıl sonra bir kadın bakan geldi. İmren Aykut'un ben bakanlığını hatırlıyorum. O kadar oldu mu diye düşündüm. Yerine yeni bir isim, hani siyasetinde çok tanınmadı ama bir bağlamda sendikal hayatın tanıdığı bir isim geldi. Jülide Sarıeroğlu. Numan Kurtulmuş'un bir görev değişikliği var. Kültür Bakanlığı'na geldi. Nabi Avcı Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanlığını yapmış bir isim, sen de biliyorsun. Uzun süredir de Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı vardı. Bir anım var, onu da anlatmak istiyorum. Bu çok hoşuma gider benim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda biliyorsunuz atanamayan öğretmenler sorunu çok uzun süre var olmuştu. Nabi Hoca da Kültür Bakanı olunca şeyin önünde, bakanın önünde arkeologlar eylem yapıyor. Atanamayan arkeologlar kaç kişi diyor. 9 kişi olduğunu öğrenince hemen konuyla ilgileniyor. Hani o devasa bir şey, platformdan buraya gelmek. Hep anlatır, kendisi de keyifli anlatır. Şimdi ise tabii orada bir görev değişikliği oldu. Numan kurtulmuş geldi. Ve bir başka görev değişikliği de Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynağ'ın yerine TİKA'nın da hani yurt dışı Türklerin de bağlı olduğu bir isim geldi. O da Gümülcine doğumlu olduğu için hani yurt dışı Türkleri temsil edebilecek bir isim olarak Hakan Çavuşoğlu kabinenin içerisine girdi. Bunlar önemli değişiklikler. Sağlık Bakanlığı belki de en çarpıcı değişiklik.
Şimdi şöyle bir şey bekleniyor. Aslında da kabine revizyonu olmadan önce yapılan yorumlarda kabine revizyonunun dar kapsamlı olacağı, iki ya da üç bakanın değişeceği şeklinde yorumlar yapılıyordu. Ancak bu gerçekleşen kabine revizyonuna bakıldığı zaman geniş kapsamlı bir kabine revizyonu olduğu görülüyor. Yani 6 tane bakan kabine dışında kaldı. 6 yeni isim kabineye girdi. Pek çok bakanın yeri değişti. Sadece 15 tane bakan galiba yerini korudu. Diğerlerinin görev yerleri değişti. O yüzden kabine revizyonu bence beklenenden biraz daha kapsamlı oldu.
Aslında biraz beklenenden fazla oldu ama uzun süredir bekleniyordu. Evet. Hani onu söylemek lazım. Hı-hı. Arada belki soluk alacak bir iki ufak değişiklik olsaydı bu Hı-hı. değişiklik bu kadar büyük olmazdı. Diğer taraftan da önümüzde AK Parti'nin kongresi var. Yani büyük kongre sonrası da ben bir değişim bekliyorum. Yine Hı-hı. kabinede tüm parti yönetimiyle birlikte hani yukarıdan aşağı bir değişim olma ihtimali yüksek. Bu biraz beklemiş olmaktan kaynaklı geldi bana. Hı. Diğer taraftan il dengesi, biliyorsun hep dengeler üzerine kabine kuruluyor. Hı. İl dengesi var. Onların gözetildi. Ardından yenilenmek de önemli. Zira metal yorgunluk diyor Cumhurbaşkanı. Bugün de söyledi. Bizim için çok önemli 2019 dedi. Metal yorgunluğu aşmak zorundayız dedi. Gelen isimlerin çoğu siyaseten de yeni isim. Siyasetin çok tanımadığı isimler. Bir de dedi ki işte hataya tahammülümüz yok dedi Sayın Cumhurbaşkanı. %56.1 dedi. Biz dedi bu konuda hani o değişim konusundaki adımların atılacağını çok net olarak ortaya koydu. Diğer taraftan teşkilatlara, belediyelere seslendi. Gereğini yapın dedi. Artık orada nasıl bir gerek yapılacak onu da göreceğiz.
Şimdi tabii 2019 seçimleri var önümüzde. 2019'da Türkiye'de ilk defa yeni bir seçim yapılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Ve Türkiye 2019 yılından itibaren yeni bir hükümet sistemine geçecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. Bu kabinede yapılan değişikliği ben 2019'daki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine hazırlık niteliğinde bir değişiklik olarak değerlendiriyorum. Kabinede yeni isimler yer aldı. Güçlü isimler de yer aldı. Yani mesela Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na getirilen Ahmet Eşref Fakıbaba var biliyorsun.
Yerini temsil eden çok güçlü bir
isim. Şanlıurfa milletvekili ve Şanlıurfa'da geniş tabanı olan bir isim. O yüzden giden isimler güçlüydü, gelen isimler onlar kadar güçlü. O yüzden 2019 seçimlerine yönelik bir kabine oluşturulduğunu düşünüyorum ben Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından.
Ben ona yani ona katılıyorum ama hani ben hala bir kongre sonrası da yine bu kabinede belki daha güçlendirilecek isimlerle beraber yola devam edilecektir. Hı-hı. Bir de deneme hani sonuçta bu bir süreçtir ve süreçte kimlerin Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Başbakan'ın temposuna ne kadar ayak uydurabildiği de önemli. Onun da bir değerlendirmesi olacaktır. Hakkım var, 2019'a çok az kaldı. Hatta ben daha erkene çekilme ihtimali 2018'in sonbaharı olma ihtimali üzerinde de duruyorum. Ona doğru hareket ederken Türkiye'de hem dış dünyada yaşanan gelişmeler olacak. Türkiye bir eşikten atlıyor. Hakikaten önemli bir eşik ve kırılma noktası. Ve bu noktaya giderken de hani sıfır hatayla gitmek istiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve bütün bunları alt alta toplayarak bu kabineyi oluşturdu. Önemli, gerçekten çok önemli. Siyasetimizin tabii önemli bir dönüm noktası. Bakalım bundan sonra nasıl süreç ilerleyecek?
Dünya gündemindeki en önemli mesele ise İsrail'de, Kudüs'te İsrail hükümetinin ve İsrail devletinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskıları oluşturuyor. 14 Temmuz tarihinde İsrail hükümeti Mescid-i Aksa'nın girişine dedektörler koydu ve Müslümanların Mescid-i Aksa'da namaz kılmasına müsaade etmedi. İlk defa 50 yıl sonra Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınamadı. 20 Temmuz tarihinde tekrar Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılınması İsrail Devleti tarafından engellendi. Tabi Mescid-i Aksa'nın girişlerine konulan dedektörler Filistinli Müslümanların ve orada yaşayan diğer Müslümanların tepkisine neden oldu. Çünkü bu Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsüne aykırı bir uygulama. Mescid-i Aksa'nın çünkü egemenlik hakları Filistinli Arapların elinde. Ortak. Ama İsrail hükümeti orada bir oldu bitti gerçekleştirmek istedi ve Mescid-i Aksa'yı girişlerini kontrol altına almak istedi. Tabii bu da dünya kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Özellikle İslam ülkeleri arasından ve en çok da Türkiye tabii bu işe çok tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili girişimlerde bulundu, temaslarda bulundu. Ve bugün Mescid-i Aksa'da aslında İsrail hükümeti bir geri adım attı, dedektörleri kaldırdı. Ama oraya farklı güvenlik kameraları konulacağına yönelik iddialar var. İsrail hükümetinin bu tutumunu nasıl değerlendirmek gerekiyor?
Şimdi öncelikle Mescid-i Aksa peygamberimizin ilk kıblesi, yani İslam dünyası için çok önem taşıyan mekanlardan bir tanesi. Diğer taraftan İsrail bunu bir, yani dönem dönem orada gücünü deniyor. Yani biz bunu yaşadık. İşte polisler girdi içeriye. Ama hani ilk kez, senin de söylediğin gibi, ilk kez cuma namazının kılmaması, yani İslamiyet'in hassasiyeti adına çok önemli bir adım. Türkiye bu konuda hani hemen hemen pek çok İslam ülkesinden daha önce ve daha fazla söz hakkı
olsun istedi. Aslında bunu da belirtmek lazım. Ben biraz önceki sözlerimde İslam dünyası tepki gösterdi dedim ama İslam dünyasından bu konuda çok bir tepki gelmediğini de üzülerek ifade etmek
yani,
lazım aslında.
Yani orada Türkiye bir öncü oldu, daha fazla
ne Suudi Arabistan'dan
çıkarttı,
ne Mısır'dan ne diğer İslam ülkelerinden net bir tavır gelmedi Mescid-i Aksa'da İsrail'in haksız ve hukuksuz uygulamalarına karşı. Burada en dik duruşu gösteren yine Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net mesajlar verdi ve hatta İslam Teşkilatı dönem başkanı olarak açıklama yapması bence çok dikkat çekiciydi. İslam ülkeleri adına bu açıklamayı yapması önemliydi.
Hemen bugün de grupta çok net olarak mesajlarını verdi Sayın Cumhurbaşkanı. Önce dedi ki aslında ben o noktadan hareket etmek istiyorum. Kudüs'e biz sahip çıkmalıyız dedi. Hakikaten öyle. Yani hem ziyaret edelim dedi. İmkanı olan herkes dedi. Hazreti Muhammed Efendimizin hadisine uyarak Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesini çağrıda bulundu. Gidemeyen için de yardım elini uzatın dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Hakikaten sonuçta yani Kudüs noktasında İsrail'in bu hadsizliği konusunda Türkiye çok sesini en çok yükselten ülkeydi. Sayın Cumhurbaşkanı da çok net olarak bunu ortaya koydu. Bu sürekli bu hadsizlik İsrail tarafından sürekli gerçekleştiriliyor. Sürekli o postallarla o kutsal mekan kirletiliyor. Yani öncelikle ne yapalım? Bugün için de hareketlik var. İstersen oradan başlayalım. Milletvekilleri meclis başkanıyla da görüştüler. Kudüs'e sahip çıkmak yönünde oraya ciddi bir ziyaretler gerçekleştirilecek. Bunu meclis üzerinden yürüyecek.
Tabii bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar da bence önemli. Mescid-i Aksa konusunda çok net mesajlar verdi Sayın Devlet Bahçeli. İsrail'i net dille kınayan ifadeler kullandı. Bence Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını da burada hatırlatmakta fayda var.
Evet, Devlet Bey özellikle Türkiye'nin hassasiyetleri konusunda son dönemde, özellikle 16 Nisan'dan sonra hükümetle çok hani o konuda hem söylem birliği hem de çok net olarak hareket birliği içerisinde. Bu konuda da onu, o iradeyi ortaya koydu. Bir de terör bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alınma girişimi diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunun çok altını çizmek lazım. Çünkü tüm dünyada İslamiyet eşittir terör algısı üzerinden yürüyorlar. Şimdi bir de burada böyle bir şeyle karşımıza geliyor. Arap dünyası evet sessizliğini hani söylüyor, bağırıyor, çağırıyor ama hani ne söylüyor, ne kadar karşılık alıyor onu da değerlendirmek lazım. O yüzden de öncelikle Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi Kudüs'e ziyaretler gerçekleşecek. Arkasından oraya ciddi bir yardım eli uzatılacak. Tüm bu süreç bir bütün olarak devam edecek ama Türkiye bu söyleminden asla geri adım atmayacak. Ve bu söylemiyle hem İslam dünyasının bana göre lideri olmaya da devam edecek. Yani bakıyorsunuz hani ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı bugün Arap'ta güven olmaz dedi ama hakikaten o konuda Türkiye'nin duruşunun, Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizelim.
Tabii bu arada Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu ülkelerini yaptığı ziyaret dönemli. Önce Suudi Arabistan'ı ziyaret etti, arkasından Kuveyt'i ziyaret etti ve son olarak da Katar'ı ziyaret etti. Bu ziyaretlerinin asıl amacı aslında Katar krizinin çözümüne yönelik temaslarda bulunmaktı. Ama Mescid-i Aksa'ya
biraz daha öne geçti tabii.
Mescid-i Aksa krizi Katar krizinin önüne geçtiği için bu ziyaretler de Mescid-i Aksa meselesi de ön plana çıktı. Sayın Cumhurbaşkanı hem Suudi Kralı'yla yaptığı hem de Kuveyt Emiri ve Katar Emiri'yle yaptığı görüşmelerde Mescid-i Aksa meselesini gündeme getirdi. Ve tabii Katar krizinin çözümüne yönelik çabaları gündeme getirdi. Ve ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretleri hem Mescid-i Aksa krizinin çözülmesi yönünde hem de Katar krizinin çözülmesi yönünde önemli bir adım niteliği taşıyor ve önemli sonuçlar doğurdu bence. İsrail hükümetinin geri adım atmasında bu ziyaretlerinde ben etkili olduğunu düşünüyorum.
Sayın Cumhurbaşkanı bugün konuşmasında da dedi ya artık Türkiye eski Türkiye değildi. Hem Almanya ilişkilerini değerlendirirken söyledi hem de bu Büyükada'daki toplantılar için bunu söyledi. Hakikaten Türkiye artık eski Türkiye değil. Türkiye hem coğrafyasında kendi coğrafyasında etkin rol almak istiyor ve bunu yaparken de elini taşın altına koyuyor. Diğer taraftan da içeride kendi halkının, kendi vatandaşının ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor diyelim. O yüzden Türkiye Mescid-i Aksa konusundaki attığı adımlarla İsrail şimdi bunu yaptı ama yine de takip etmek gerekiyor. Çünkü İsrail bunu yaparken başka bir şeyi de beraberinde getiriyor. Evet. Bunu ortaya koyuyor. Ben gene altını çok net olarak çizmek istiyorum. Yani bunun altında Mescid-i Aksa'nın Müslümanların elinden alınma dürtüsü olduğunu, bunun bir girişim olduğunu hiçbir zaman unutmamamız lazım.
Evet. İsrail zaten uzun yıllardan beri Kudüs'te işgalci konumunu devam ettiriyor. Ve adım adım da Kudüs'ün bütün kesimlerini işgal ediyor. Oraya yerleşimciler yerleştiriyor, Yahudi yerleşimciler. Tabii Mescid-i Aksa da Müslümanlar için çok kutsal bir mekan. Harem-i Şerif olarak nitelendirilen bir mekan. Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra Müslümanlar için üçüncü kutsal mekan. Kutsal cami. O yüzden Mescid-i Aksa ile kimsenin oynamaması gerekiyor. Mescid-i Aksa üzerinde kimsenin hesap yapmaması gerekiyor. Çünkü Müslümanlar için kırmızı çizgi Mescid-i Aksa'dır. Mescid-i Aksa'daki kırmızı çizgilerin aşılması hem İslam dünyasında hem de Orta Doğu'da sonucu bilinemeyen neticeler doğurabilir. O yüzden İsrail'in ateşle oynamaması gerekiyor. Ben sağduyunun hakim olacağını düşünüyorum. Tabii Türkiye'de büyük tepkiler oldu. Cuma namazlarından sonra tepkiler oldu. Bu tepkilerin de ölçülü olmasında fayda var. Çünkü sinagogların önüne giderek protesto gösterileri yapmak da ne Türkiye'ye ne de Müslümanlara bir fayda getirmez. Demokratik yollardan tepkimizi göstermemizin faydalı olduğunu düşünüyorum ben.
Türkiye'de evet o eylemler hatırlarsan hemen üzerine sağduyu çağrıları yapıldı. Sinagog eylemleri üzerine. Ama hani Sayın Cumhurbaşkanı bugün işte gezisini değerlendirirken Ürdün Kralı'yla yani yaptığı o Katar ziyaretinde pek çok isimle görüştüğünü, ümit var olduğunu söylemişti. Ama ben daha uçağa inmeden özellikle o dedektörlerin kaldırıldığı haberini aldık dedi. Ya bu Türkiye'nin bu süreç içerisinde etkili olduğunun çok net olarak göstergesi. Ama hani dediğim gibi içerideki tepkilerde de haklı konumdan haksız konuma düşmememiz gerekiyor. Bizim kendi vatandaşlarımız için de hani biz Osmanlı'nın mirasından bahsediyoruz. O hoşgörüyü dinler arası o hoşgörüyü bizim yaşatmamız, göstermemiz gerekiyor.
Nagihan Akbulut, bir de tabii Almanya ile yaşadığımız kriz var. Türkiye ile Almanya arasında son iki haftadır önemli bir kriz yaşanıyor. Tabii bu krizin başlangıç noktasına bakmak lazım. Bu krizin başlangıç noktası Büyükada'da toplantı yapan insan hakları örgütü temsilcileri olduğu iddia edilen kişilerin toplantısına baskın yapılması, güvenlik güçleri tarafından ve daha sonra savcılığın bu konuyla ilgili soruşturma başlatması. Bu soruşturma neticesinde insan hakları temsilcisi olduğu iddia edilen kişilerin gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla bu kriz patlak verdi. Çünkü bu toplantıya katılan bir Alman vatandaşı da vardı. Ve bu toplantıda yer alanların büyük çoğunluğu Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden insan hakları aktivisti olarak lanse edilen kişilerdi. Ben bunlara insan hakları aktivisti demek istemiyorum. O şekilde lanse edilen kişilerdi. Bu tutuklamaların ardından Almanya'dan tepkiler yükseldi. Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ve ardından Almanya Şansölyesi Merkel açıklamalar yaptı. Tabii bu arada Türkiye ile Almanya arasında bazı şirketlere yönelik soruşturma açıldığı haberleri yayıldı. Almanya tarafından bu şirketlere yönelik soruşturmalara tepki gösterildi. Ve bu tepkilerden sonra da Türkiye-Almanya ilişkileri arasında bir gerilim yaşandı. Ve bu gerilim bugün için biraz azalmış gibi ama hala da devam ediyor ve bundan sonra da devam edecek gibi görünüyor.
Yani Türkiye-Almanya ilişkileri için hani artık yani demin de söyledim ya kimse kusura bakmasın diyor Sayın Cumhurbaşkanı artık öyle bir Türkiye yok diyor. Hani özellikle bizim bakanlarımıza karşı biliyorsun 16 Nisan'dan bu yana hadsiz bir tavır içerisine girildi. Yani bizim seçilmiş isimlerimiz bizi temsil eden Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden bakanlarımızın Avrupa Birliği'nde pek çok ülkede gitmesi işte orada toplantılara katılmasına dahi izin verilmedi. Bunlar bakanlık yapmış isimler. Yani sonuçta bir ülkeyi temsil eden, kim olduğu, nereden geldiği, ne yaptığı belli olan insanlar. Öbür taraftan bizim işte Büyükada'da bir toplantı tam 15 Temmuz. Hani onları da artık üst üste koymamız gerekiyor. Daha önceki toplantıdan farklı isimler geldi ama yani sonuçta birbirine beraber paralel olabilecek işte aktivist isimlerin geldiği bir toplantı gerçekleşiyor. Yani bunlar Türkiye'de cirit atamayacaklar dedi. Evet bunlar Türkiye'de cirit atamayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı sözleri bunlar yok öyle şey dedi. Yani eşit haklarla masaya gelelim, adil olalım, adil şartlarda konuşalım dedi. Türkiye'de evet az gelişmiş bir ülke olmamız nedeniyle pek çok yönden pek çok şeyin diyetini ödüyoruz zaten. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine bunları biz her şart altında ödüyoruz. Ama artık bu kadar da hani getirip gözümüze sokmasınlar bazı şeyleri. Bizim pek çok bakanımıza orada yapılanları sen biliyorsun biz de hatırlıyoruz.
Hatta Cumhurbaşkanımıza evet, yapılanları hatırlıyoruz. Son G20 zirvesine gitti aynen. Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanımızın orada Almanya'da yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla buluşmasına bile
izin verilmedi. Hani ondan sonra tabii böyle bir durum ortadayken senin ülkende de bu aktivistlerin toplantı yapmasına bu bizim iç güvenliğimizdir. Çok net olarak bu konuda tavır alabiliriz.
Tabii mesela Almanya'da krizin başlamasının asıl nedenlerinden biri de gazeteci Deniz Yücel'in tutuklanmasından sonra başladı. Almanya Deniz Yücel'in ısrarla gazeteci olduğunu iddia ediyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletin
güvenlik istihbarat kaynakları
yetkili birimleri de Deniz Yücel'in gazeteci değil bir ajan olduğunu ifade ettiler. Ve terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan dolayı Deniz Yücel tutuklandı şu anda. Tabii Almanya'nın unuttuğu nokta şu. Bu kararları yargı veriyor. Yani hem Deniz Yücel'in tutuklanması olayında hem de Büyükada'daki gözaltılarda ve tutuklamalarda yargı kararları var. Almanya istiyor ki yargı Türk yargısı bizim istediğimiz şekilde karar versin. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemek istediği o aslında eski Türkiye yok artık. Yani Türkiye'de yargı bağımsız ve kararlarını bağımsız bir şekilde veriyor. Yani Avrupa ülkeleri geçmişte belki Türkiye'ye baskılar yaptırarak yargıya farklı kararlar aldırmış olabilirler. Ama şimdi o mümkün değil. Bence Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgulamak istediği o. Nasıl Almanya'da bir yargı karar verdiği zaman bize ne diyorlar? Biz de yargı bağımsız. Yargının verdiği kararlara herkes saygı duymak zorunda. Biz de onlara aynı şeyi söylüyoruz. Yani Türkiye'de yargı bağımsız. Yargının verdiği kararlara biz de saygı duyacağız. Siz de saygı duyacaksınız. Ama Almanya öyle yapmak istemiyor.
Tam bel altı vurmak yani bu.
Yani biraz öyle. Tam bel altı vurmak. Ve bu şekilde Türkiye ile Almanya ilişkilerini bozmak istiyorlar. Ama tabii şimdi bir terör örgütleriyle bağlantılı bazı şirketlere ilişkin soruşturma açıldığı haberleri vardı. Tabii FETÖ ile mücadele süreci devam ediyor. FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olan pek çok şirket hakkında Türkiye soruşturma açtı, inceleme yapıyor. Ve bu şirketlerin Almanya'da uzantılarının olduğu tespit edildi. Ve bu uzantılarla ilgili Interpol aracılığıyla anladığım kadarıyla Almanya'ya bir liste gönderildi. Tabii dün İçişleri Bakanımızın yaptığı açıklamadan bir iletişim hatası olduğu tespit edildi. Ve bu liste geri çekildi. Yani Türkiye'de şu anda Alman şirketleri hakkında açılmış bir araştırma ve soruşturma yok. Bunu özellikle net olarak ifade etmek isteyelim. Tabii Alman şirketlerinin, Alman yatırımcıların Türkiye'de yatırım yapmasını istemeyen terör örgütleri bu tür yalanları, tezgahları propaganda haline getirip Türkiye-Almanya ilişkilerini bozmaya çalışıyorlar. Ben Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda da sağduyun hakim olacağını düşünüyorum.
Yani gerçekten Türkiye sonuçta bizim orada yaşayan vatandaşlarımız var. Hı hı. Bu iki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan, Birinci Dünya Savaşı'ndan beri yürüyen bir hani kader birliği de var. Yani evet. Almanya'nın belki de hani o bağlamda bakmamız gereken bir birlikteliğimiz de var. Bugün ciddi bir ortaklık da var. Yani sonuçta Türkiye'de büyük firmalar var. Bunlar da güzel güzel işlerini yapıyorlar. Yani evet. Sonuçta kimse onlara gidin demiyor. Evet. Ama hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi var. Bir marka gider, bir marka gelir diyor. Hı-hı. Hani onu da bir tarafa koymak gerekir. Diğer taraftan bu füze işi var. Evet. Hani onu da konuşmak lazım.
Türkiye'nin S-400 füzeleri meselesi. Tabii Türkiye Rusya'dan S-400 füzeleri alma için girişimlerde bulunuyordu. Bildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün AK Parti grup toplantısında tabii, bu konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Rusya ile S-400 füzelerini imzaladık dedi. Hı-hı. Hani bu durum en çok Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etti. Hı-hı. Ama Türkiye kendi kaderini adına, kendi kaderini vermek adına önemli kararlar da veriyor. Yani hı-hı, sonuçta burada yaşayan, bu coğrafyada yaşayan biziz. Evet. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin açıktan PYD'ye yardımları söz konusu. Hı-hı. Adını değişti. Ali Haveli diyor hakikaten. Evet. Ali Haveli yani.
O da çok komik. Yani şimdi PYD'nin Amerika'nın PYD ile ilgili operasyonunda çok ilginç. PYD'yi biz Türkiye olarak terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Ve diyoruz ki Amerika'ya PYD ile işbirliği yapma Suriye'de. Çünkü senin PYD verdiğin silahlar PKK'ya gidiyor. Şimdi isim değişikliğine gidiyorlar. Senin de söylediğin gibi Ali Haveli ne fark eder?
Bir de verilen silahlara baktığın zaman bunlar hani gördüğüm kadarıyla hani ben çok askerlikte yaptım ama ağır ordu silahları veriliyor. Hani
askerlik
sıradan
yapmadım dedim.
Yapmadım ama hani yani gördüğüm kadarıyla
de, yok
yok
dedim.
Askerlik yapmadım da hani gördüğüm kadarıyla ağır ordu hani savaş silahları veriliyor öyle. Evet, sıradan silahlar da verilmiyor. Ağır silahlar veriliyor. Sonra da efendim işte öyle değil de böyle yani hı-hı, ne fark edecek? Örgüt aynı örgüt. Yani ismini değiştirmesi bunun örgütün değiştiği anlamını getirmiyor ki.
Hı-hı. Tabii bir de S-400 füzelerinin alınması meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımız dün bu konuyla ilgili de açıklama yaptı. Bugün grup toplantısında da söyledi. Bu Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamasıyla ilgili bir konu. Yani Türkiye kendi güvenliğini mutlaka sağlayacak. Ve bu güvenliğini sağlaması için gerekirse S-400 füzesi alacak. Başka füze sistemleri de alacak.
Yunanistan'daki S-300'ler var. Devlet Bey'in açıklaması aslında onu söyleyemedi. Yunan'ı döktük denize bir daha dökeriz diyor. Hani gerçekten
Devlet Bahçeli diyor.
Evet, Devlet Bahçeli onu söylüyorum. Devlet Bey'in o açıklamasını da söylüyorum. Hani o da aynısını söylüyor. Yani sonuçta Türkiye burada tavrını çok net olarak ortaya koyuyor. Benim milli savunmam diyor. Hani kimden anlaşırsam onunla anlaşır. Yoluma devam ederim. Hı-hı. Yani hakikaten uluslararası platformdaki o hareketlilik, yani o hareketlilik şunu çok net görmeli ki artık eski Türkiye değil. Yani
bir
her
de
şey
ben
değişti.
Burada Amerikan tavrını çok yadırgıyorum. Çünkü diyor ki Rusya'dan niye S-400 füzesi alıyorsun? Sen gidip Suriye'de terör örgütüyle işbirliği yapıyorsun. Onlara silah sağlıyorsun. Türkiye meşru bir ülkeden, uluslararası platformlarda kabul edilmiş olan bir devletten silah satın almasına Amerika endişe verici olarak buluyor. Ama Suriye'de terör örgütüne silah vermesinde hiçbir sakınca görmüyor. Burada bence bir çifte standart var. Amerika burada yine bir ikiyüzlülük yapıyor bence. Türkiye çünkü kendi güvenliği için gerekirse Rusya'dan da alır, gerekirse Amerika'dan da alır. Başka ülkelerden de silah temin eder. Bu onun en doğal hakkıdır.
Türkiye yani sonuçta uluslararası ilişkilerde biliyorsun her şey, her adımın karşılığında da bir adım atılıyor. Yani evet, satranç oynanıyor. Sen benim düşmanım olarak kabul ettim terör örgütüne bu kadar ağır silahlar verirken benim de hareket etmem gerekiyor. Nasıl hareket edeceğim? İşte bu şekilde hareket ediyor. Yani her hamlenin bir karşılığı
evet
var.
Evet. Nagihan Akbulut, parlamentoda da iş tüzük tartışmaları devam ediyor. Bu hafta galiba iş tüzük tartışmalarına son nokta konulacak ve parlamento tatile girecek bildiğim kadarıyla.
Evet, 1 Ekim'e kadar çok uzun süredir ilk kez yaz tatili yapacak parlamento. Yani inşallah hani kötü bir
tabii
şey olmaz.
Tabii siz parlamento toplamak muhabirleri de tatil yapacaksınız bu
i̇nşallah,
süreçte.
İnşallah. Aslında meclis artık parlamenter sistem de sona geldi. Onu da söylemek lazım. Önümüzdeki dönem içerisinde hem uyum yasalarına ağırlık verecek hem Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk kez böyle bir şey yapacağız yani. Başkanlık seçimi gerçekleşecek. Onunla ilgili hem seçim yasasının hem Cumhurbaşkanlığı seçim yasasının yeniden gündemimize gelecek. Bütçe var, bütçe çıkacak. Hani onu söylemek lazım. Çok önemli. Ama hani
peki bu işsizlik tartışmalarında muhalefet partilerinden yöneltilen eleştiriler var. Muhalefetin sesinin kısıldığı eleştiriler. Bu eleştiriler ne kadar haklı?
Muhalefetin sesinin kısıldığı eleştiri, hani getirilen uygulamaya bakacağız. Şimdi grup önerileri muhalefetin meclisi tıkamak için kullandığı bir yöntem, bir teknik haline geldi. Aslında yasa koyucu onu muhalefetin kendi sesini duyurmak için getirmişti. Ama zaman içerisinde sen de meclis muhabirliği yaptın uzun süre. Hiç bu kadar uzun süre biz grup önerilerle günlerce üst üste tartışmadık. Ama bu sefer haftanın bir günü grup önerileri verilsin deniliyor da öyle bir şey de yok. Haftanın her günü grup önerisi verilebilecek. Konuşma sürelerinde bir süre kısıtmasına gidildi. O da hani efendim işte 10 dakika 15, hayır, mecliste sataşmadan söz alınır. Milletvekilinin her zaman söz konuşma hakkı vardır. Bunlarda bir değişiklik söz konusu yok. Yani ana hatlarıyla iş tüzük olduğu yerde duruyor. Hani bir yoklamalara belki biraz fren getirildi. Onun dışında muhalefetin söz hakkı, eğer öyle bir durum söz konusu olsaydı bu parlamentoda iş tüzük yapmak sürecinde yaşanan tartışmalarda bir milletvekili hayatını kaybetti, sen de biliyorsun.
Evet.
Yani çok olağanüstü bir direnç ortaya çıkıyordu. Hani atılan taş ürkütülen kurbağayı
bir
değmiyor.
İş tüzük meselesinde şuna da dikkat çekmek lazım. Bu iş tüzüğü sadece iktidar partisi hazırlamadı. Muhalefet
bu çok
partisi olan MHP ile beraber hazırlanan bir
onun öncesi de var. Bilal, şöyle, bu iş tüzük üzerinde CHP de hemfikir olarak kalmıştı. O zaman Meclis TV yayınları açılması tartışması yaşanırken bir anda masadan kalkıldı.
Bildiğim kadarıyla bu yeni düzenlemeyle Meclis TV'nin yayın saatleri arttırılıyor.
Açılıyor, arttırılıyor. Olağanüstü dönemlerde kesintisiz yayın üzerinde de bir şey oldu. Uzlaşma sağlandı. Bu hani tartışma usuldendir şu anda. Ben mecliste yaşanan tartışmanın usulden olduğuna inanıyorum. İçerik olarak muhalefetin sesinin durumu söz konusu değil. Sadece artık çok yorulmuştuk. Biz de çok yorulduk. Olağanüstü tıkama aracı olarak kullanılıyordu. Bir çekidüzen getiriliyor. Yani eğer öyle olmasaydı da inanın mecliste çok daha büyük kavgalar olurdu. Bugün ben burada olmazdım. Sakin bir şekilde geçmezdi. Usulen herkes görüşü. Bir de sistem değişti zaten.
Evet.
Yani sistemin iş tüzüğü de değil bu. Bir geçiş dönemi var. Uyum yasaları
hızlı
çıksın
diye. Peki yeni bir
iş
tüzüğü daha yapılması gerekiyor Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçmeden önce.
Kesinlikle yapılması gerekiyor. Belki bu biraz daha hızlandıracağı için önümüzdeki dönemde hani 2018 çok yoğun geçecek. Biz bunun farkında değiliz. Çok çalışmamız gerekecek. Bütün kurumlar üzerine düşeni yapacak.
Nagihan Akbulut, Kanal 24 Televizyonu Parlamento Büro Şefi. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geliyoruz. Bugün gündemdeki gelişmeleri Nagihan Akbulut, Kanal 24 Parlamento Büro Şefi ile değerlendirdik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Recep Özden ile birlikte ben Bilal Çetin. Ankara'dan selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle.
Satır arası.